Number One Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Elif Gönlüm. Elif yeni yeni tanımaya başladığınız bir şarkıcı. Aynı zamanda yakın zaman diliminde güzel bir single yaptı. Kırmızı mı siyah mı?
Kırmızı mı kara mı?
Aslında ben ona hep siyah mı diyorum.
Sen siyah diyorsun evet ama güzel yakışıyor.
Evet. Evet. Şimdi bu şarkının sözü ve müziği de sana ait.
Evet bana ait.
Enteresan bir şarkı. Ben o şarkıyı başka bir şarkıya da benzetiyorum. Kırmızı mı kara mı? Bu şarkıyı ben bir şarkıya da benzetiyorum. Tekrar hoş geldin Elif.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Bu şarkıyı ben Olgun Şimşek'in daha önce söylediği bir şarkıya benzetiyorum. Geçenlerde de sana söylemiştim.
Bir gün canlı yayında evet bahsetmiştim bundan bana.
Evet, o şarkıda Üflediler Söndü şarkısı. Acayip benziyor ve o yüzden de bilindik bir şarkı gibi geliyor. Bu da güzel bir şey tabii müzik dünyasında.
Evet, Kırmızı mı Kara mı 4 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla hani hangi bölümü benziyor o kısmını tam almak isterim senden. Hangisine benzetiyorsun, neresine?
Şöyle. Üflediler söndüm.
Tamam, o zaman bak Kırmızı içime, mı Kara mı bölümü benziyor.
Bak içime gör beni.
Kırmızı mı kara mı? O kısım. Yani...
İstemezsen bu aşkı götür beni bilmem. Öyle hatırlayamıyorum
yani
da şimdi.
Bağlama tabii biraz da benzerlik evet, yaratıyor evet. Bence. Bağlama olduğu için.
Evet.
Aslında şöyle şarkıyı bestelediğim zaman çok ilginç bir şekilde geldi şarkı. Yani iki şekilde, iki ayrı zamanlarda geldi. İlk bölümü ve bir ilk bölümünden sonraki bölüm. Hı-hı. Nakarat henüz yoktu. Bir 20 gün sonra da Kırmızı mı Kara mı bölümü geldi. Kırmızı mı Kara mı'yı bestelerken kafamda bağlamalar çalıyor ama diğer verse'de bağlama yok. Şimdi ilginç olan bu yani tamam aslında şarkının bağlama değil.
Evet.
O yüzden biraz etnik bir havası var ama bir yandan da hani pop etkisi de yaratıyor. Dolayısıyla hani ikisini harmanlamış oldum ve 4 bölüm çıktı böylelikle. 2 tane nakarat olmuş oldu.
Hmm.
Biraz da tabii içerdiği konuyla da alakalı uzun bir şarkı, ağır bir şarkı da. Çocuklar için yazdım. Özellikle bizim coğrafyamızdaki ve dünyadaki bütün çocukların, haksızlığa uğrayan çocukların duygularını anlatan bir şarkı Kırmızı mı Kara mı. Dünyadaki savaş ve işte depremlerimiz, bunun dışında istismara uğrayan çocuklar, haksızlıkların peşinde koşmaya çalışan, yani tüm bunları içeren...
Yoksulluk içinde olan
yoksulluk
çocuklar.
Yoksulluk içerisinde, acıların içerisinde mücadele etmeye çalışan...
Eğitim hakkına, eşit evet, eğitim hakkına evet, sahip olmayan çocuklar.
Evet, yani aslında
vesaire.
Belki hani çok kısa bir cümleyle anlatıyoruz ama çok şey içeriyor.
Hmm.
Dolayısıyla hani bir ateş var ortada, yakıcı şeyler var ve bunların hani devamının olmasını istemediğimi anlatan bir şarkı. Ben çok severek yazdım. Umarım karşı tarafa dinleyenlerimize de öyle geçiyordur. Severek de okudum ve gerçekten hani Kırmızı mı Kara mı'daki etkiyi de aldığımı da düşündüm. Çünkü insanların yorumları çok güzel. Hepsine işte çağrışımlar da bu şekilde benim yazdığım duygularla. Kimi işte diyorlar ki işte çocuklarımız çok değerli ve bu şekilde de bir şarkının olması çok değerli ve ben bundan çok mutluluk duydum.
Öteki şarkıyı hiç dinlememiştin değil mi?
Öteki şarkı senden duydum yani sen dedikten sonra baktım. Yani evet belli mezura kadar şarkılar birbirlerine benzer gösterebiliyor ama öyle çok da anlayamadım yani.
Evet,
sadece Kırmızı mı Kara mı kısmı gibi geliyor ve bağlamadan dolayı.
Evet, çok güzel anlattın hikayeyi. Peki en başa dönersek Elif Gönlüm kimdir? Ondan sonra Elif Gönlüm işte nerede yaşıyordu, işte hangi okul okudu, ne yapıyordu? Biraz daha seni yakından tanıyalım. Aynı zamanda milli basketbolcumuz Kerem Gönlüm'ün de eşisin.
Evet.
Şu anda o basketbol bıraktı ama farklı işlerle antrenörlük yapıyor galiba
evet,
değil mi İngiltere'de?
Evet, evet. İngiltere'de yaşıyoruz ayrıca.
Evet, evet. Yani bu şarkıcılığa nereden başladın?
Evet, güzel. Ya aslında hiç hazırlanmadım böyle bir hikaye. İlk defa sana anlatıyorum biliyorsun ki şarkı hayatıma başladığımdan bu yana. Öncesinde tabii ki bir evlilik hayatım oldu. Onun öncesinde okulum oldu. Üniversite okudum. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezunum.
Hı hı.
Ve bunun dışında tabii ki şarkı çok her zaman benim hayatımda sevdiğim, dinlemeyi sevdiğim, sanatçılarımızı takip ettiğim bir alan. Yani çok da severek de söylediğim şarkılar vardı. Ama söz besteye yazana kadar inan ben hani şarkı söyleyebilir miyim, şarkı söyler miyim diye düşünmemiştim bile. Sadece hani kendi kendine söylemeyi sevmek ve dinlemenin dışına çıkmamıştım. Ama bunu destekleyen şey sanırım şu oldu. Benim çocukluk yıllarımdan beri şarkı sözü yazmaya bir aslında meylim, şiirden gelen bir meylim vardı. Yani onları belki şarkı olarak müzikle harmanlamamıştım ama çok şiir yazıyordum, yazı yazıyordum. ve şiir okuma olarak da çok hani böyle yarışmalara falan katılmışlığım vardı. Yani bu anlamda hani böyle sunum, işte şiir, yazı gibi taraflarım, çok yönlerim güçlüydü. Ama tabii hani üniversite okuduktan sonra erken bir evlilik yaptım, çocuklarım oldu vesaire. Hep iş alanlarım farklıydı.
Erken evlilik dediğin kaç yaşında?
23'te evlendim. Yani bence erken yani çok.
Bu arada boyun da bayağı uzun.
Evet, boyum uzun. 1.79. Ama 1.79. Hiç sporculuk yapmadım. Bunu devamlı soruyorlar.
Voleybolcu falan mı diye soran oldu bana.
Yok, değildim. Hiç de olmadım. Yani tabii çok voleybolcu olmamla alakalı böyle antrenörler çok istemişti ama okul okumayı tercih ettim. Annem falan böyle şeydi hani. Çalışkan bir öğrenciydim. Dolayısıyla hani okulumdan olmayayım diye spor, çünkü orada bir seçim yapmak zorunda kalıyorsun.
İkisi bir arada yürüyebilir. Ben mesela ortaokuldan beri futbol oynayarak okudum.
Ya profesyonel olarak zor galiba Kadir.
Yok, orada biz akşam antrenmanları oluyordu. Bir tek o yük oluyordu. Yani haftanın 5 günü akşamları antrenmana gidiyorduk. Evet. Ben mesela bizim bildiğimiz İstanbul'daki 3 büyük takımdan birinde Yıldız takımı deniliyordu o zaman 12-14 yaş grubunda. Sonra okul takımında oynuyordum falan. Beraber gidiyordum ama çok yorucu oluyordu.
Sen de aktifmişsin. Hem orası hem başka şeyler.
Tiyatrolar, filmler.
Bende de bu arada tiyatrolar var. Tabii ben Behzat Uygur ve Süheyl Uygur'la Süt Kardeşler'de oynadım. O da Londra öncesi bir deneyimim oldu.
Çok güzel.
Pandemi olunca tabii mecburen bütün tiyatrolar kapandı. Oynayamadık. Ben de sonra yerleşince Londra'ya. Dolayısıyla böyle bir macera olarak kaldı ama çok severek yaptım yani.
Süper.
Çok güzeldi.
Aslında yani spora da yatkın olabilirdin ama dediğin gibi işte tamamen okula kanalize oldun. Okulu bitirdin.
Evet,
İngilizce miydi yoksa normal işletme?
Yok, Türkçeydi. Normal işletme okudum.
Güzel, ben de işletme okudum. Sonrasında halkla ilişkiler okudum.
Sonra üstüne halkla ilişkiler.
Tabii bana hep şey diyorlardı, bankacı olursun falan ama hiç böyle alakam yoktu yani.
Ya ben de aslında aynı, biliyorsun. Evet. Mesela şimdi işletme okumamın sebebi hani sonuçta o puanı tutturuyorsun işte derslerin iyi falan diye. Ama bakıyorum, dönüyorum, ben sanatçı ruhluyum. Ne işim var benim yani parayla falan diye düşündüğümde ekonomi.
Evet, evet.
Hani o noktada yani tamam, evet, çok severek okuduğum bir bölüm. İyi ki oradan mezun olmuşum. Hocalarımı çok seviyorum, okulumu o okuldan mezun olmaya ama şimdiki aklım olsa yani öyle bir şey okumazdım yani. Konservatuvar falan okurdum yani.
Hesap kitapla aran iyi mi?
Yok, iyi. Matematiğim falan çok iyidir ama hani böyle sever miyim diye sorsan mümkünse bulaşırım ya.
Şimdi tabii işletme okuyanlar bilirler. Biraz hukuk öğreniyorsunuz. Biraz ticaret, işletme, ondan sonra işte muhasebe vesaire her şeyden
muhasebe
öğreniyorsunuz.
Muhasebe ana dal zaten.
Tabii muhasebe ana dal. Onun yanında işte ticari hukuktan normal hukuka falan bütün dersleri görüyorsun.
Evet. Yani iş olarak tercih eder miyim diye sorarsan.
İktisat görüyorsun.
Evet. O çok sevdiğim.
Ekonomi görüyorsun. Makro ekonomi, mikro ekonomi falan filan.
Evet, onlar da var.
Onlar tabii. Görüyorsun.
Falan. Her şeyden biraz. Tabii,
zor. Öyle. Zor aslında yani.
Zor. Kolay değil. Yani okumak kolay değil. Artık hele daha da zorlaşmıştır diye.
O dönemde işletme biraz popülerdi de yani.
Tabii. Biraz popüler olduğu için de herhalde öyle bir bölüm okudum dönüşüm. Ama hiç problem değil. Sonuçta neticede bir üniversite mezunu olmak ve hani bir onun yolundan geçmek, o havayı almak bence güzel.
Evet.
Mutlaka bir vizyon katıyor yani. Evet. O yüzden gençlere üniversitelerin okumalarını tavsiye ediyoruz buradan.
Gönlüm diye başlayan şarkılara bayılırım ben.
Zaten şarkının çoğunda gönlüm, kalp, sevda bunlar var yani.
Git.
Yani bunları kullanıyoruz.
Gidiyorsun.
Geri dön. Geri dön.
Sezen Aksu'nun hep bütün şarkılarının böyle sihirlerinden bir tanesi o kelimelerin çok kullandığımız kelimeler olmasıymış.
Evet. Aslında şöyle de bir şey var. Bazen sanatçı bir iki kelime üzerinde de çok durabiliyor. Şarkılarına hep onu koyuyor. Mesela ben de var, onu fark ettim. Şarkıların çoğunda böyle belli kelimeler var.
Peki bu bestecilik aşkı nereden geldi? Nasıl oldu? Yani önce şiir yazıyorum dedin ama.
Evet.
Yani sonra nereden aklına geldi bu beste yapayım? Nereden aklına geldi şarkı söyleyeyim? Mesela şarkı söylemeyi nereden aklına getirdin? Birisi sana şey mi dedi, ya Elif sesin çok güzel mi dedi ki, güzel sesin bu arada.
Teşekkürler.
Sesinin rengi falan çok güzel. Ondan sonra işte kalbin de güzel.
Teşekkürler.
Kendin güzel için işte izleyicilerimiz karar versin.
Evet. O şöyle başladı. Ona anlatmam lazım. Çünkü benim de hiç aslında planımda olan ya da daha önce bir hazırlığını yaptığım, hayatım boyunca hani eğitimini aldığım bir alan değildi şarkı söylemek ya da hani müzik yapmak, beste yapmak. Ama benim her zaman müzik kulağım çok iyiydi ve gerçekten müziği seviyordum. Şarkı söylemeyi, dinlemeyi yıllarca, bir çocukluğumda da böyleydi.
Evet.
Şiir yazmak zaten o çok ekstrem bir şey. Çünkü 13-14 yaşında böyle ağır duygularla, yani hani böyle dersin ki, şimdi mesela o şiir defterimi açıp baktığımda diyorum ki yani ben 13-14 yaşında bunu nasıl yazabilirim?
Ne yaşamışım?
Hani ben hangi kafayla ya da ben böyle bir şey, bu deneyimi yaşamadan aşkı yaşamamışsın, hayatı bilmiyorsun, acıyı bilmiyorsun. Ve baktığın zaman sonradan tabii beste yapmaya başlayınca anlıyorsun ki bir şeyleri yaşaman gerekmiyor. Ortak duygular var ve bunları aslında ruh biliyor, tanımını da biliyor. Ve bir şeyleri bir yerlerden hissetmek, izlemek, duymak, birilerinin deneyimlerini dinlemek bile bazen sende bir duygu birikimi yaratıp bunları yazmana vesile olabiliyor. Şimdi bu da bir tabii insanın ayrı bir tarafı. Ben bu şiir konusunda çok uzun yıllardır bırakmıştım bir kenara. Yani şiir yazmıştım ve öyle kalmıştı. Sonra işte evlendim. Okulum bittikten sonra işte hani üniversite hayatında zaten derslerle uğraşıyorsun. Ondan sonra evlendim, çocuklar vesaire. Hani farklı hep alanlardaydım. İş alanlarım da farklıydı. O zaman Londra'ya gittim. Söz ve beste yazmaya başladım.
Gurbette i̇şte, kalınca...
Gurbette kalınca değil mi? Böyle ilham geldi orada.
Memleket sevdası. Nazım Hikmet evet. de hep böyle memleket sevdası yazmış ya evet. şiirleri.
Yani demek ki var evet. öyle bir şey herhalde. Yani var. Çok bir de...
İçine kapandın belki içine ya da kapanma, kendinle baş başa kaldın.
Aslında ben hiçbir zaman içime kapanan biri değilim. Yani içime kapanma duygusu değil o belki ama... ne var biliyor musun Kadir?
Bir şey tetiklemiş seni orada.
Bir şey tetiklemiş, bir yer değiştirmek, bir hayat değiştirmek. Aslında seni kendinle bırakmak, senin kendini tanımanı ve biraz daha... sadece benlikten çıkıp biraz biz duygusuna da girdim. Yani
belki de kendinle yüzleştin.
Kendimle yüzleştim. Hayatı, dünyayı daha iyi tanımlamaya başladım.
Evet,
ve
evet.
böyle bu da benim aslında hani o gözle de bir şeyleri yazmaya başlamama vesile oldu.
Çok güzel.
Peki bu nasıl şarkıya döndü? Esas o kısmı.
Evet.
Şimdi 2018 yılları falandı. Burada Türkiye'de yaşadığım dönemde. Bir gün bir telefon aldım. Bu şey büyük şirketlerden biri işte prodüksiyonlardan biri. Çağan Irmak'la bir proje yapıyor ve TOG Vakfı bir şey yapıyor. Diyorlar ki işte hani ünlüler Sezen Aksu şarkıları söylüyor diye bir proje yapalım ve onların hepsinin belirlediği isimler. İşte oyuncular var, sanatçı, sporcular vesaire böyle. Ve diyorlar ki işte hani eşinizle sizin bu bizim bu gecemizde şarkı söylemenizi istiyoruz. Sezen Aksu şarkısı ve ben Sezen Aksu şarkılarını çok iyi okuyup ve kendimi hani hep bulduğum şarkılardı yıllarca çocukluğumda.
Evet.
Aa dedim falan ne güzel yani baktığın zaman çok güzel bir düşünce fikir. Yapabilir misiniz? Yaparım dedim yani ben buna bir katkı sağlarım çünkü sosyal sorumluluklara da hani destek olmayı da seviyordum. Bu da onlardan biri. Sonra dedim ki ama benim bir eşime de sormam lazım çünkü hani evet ben söylemeyi seviyorum ama eşim bakalım söyleyecek.
Ve eşim var.
Evet. Sonra telefonu kapattım işte o, dedim ki ay böyle heyecanlandım da çünkü sevdiğim de bir şey ya şarkı söylemeyi seviyorum. Dedim böyle böyle hani bizim böyle bir projeye destek vermemizi istiyorlar. Şarkı söyleyeceğiz dedim. O da böyle şarkı mı söyleyeceğiz? Ben evet dedim yani böyle bir şey yapacağız. Dedi ki yani ben dedi o kadar uzun boyluyum ki yani hani 2.8 ben sahnede dedim ve de şarkı söylemeyi yani nasıl yapacağım dedi.
Komik durum falan demiştir.
Aynı bir anda evet. tabii adam basket oynamaya alışmış yani hani şarkı söylemek ve o kadar insanın içinde belli bir şeydi gecede yani özel evet. bir proje. Sonra ben böyle attım dedim ki sevmesen de istemesen de lütfen bunu benim için yapacaksın bir kere. Çünkü gerçekten çok istediğim bir şeydi. Evet. Ve benim ilk aslında sahnem evet. o gece oldu.
Evet.
Sezen Aksu şarkılarından bir tanesini herkes seçip okuduk. Çok da keyifli bir geceydi.
Sen neyi okudun? Ben kadrajdayım değil mi bu arada?
Ne kavgam bitti ne sevdam okudum.
Ne kavgam bitti ne sevdam. Çok Gülşen okumuştu onu sonra.
Evet o coverını okumuştum.
Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma.
Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Evet. Çok severim. Çok acayip de. Evet. Bende hani eskilerden de bir yeri var. Dolayısıyla o şarkıyı okuduk. Ve çok güzeldi benim için. Acayip güzel bir deneyimdi. Hatta böyle arkadaşlarım da gelmişler falan. Kızım senin içinden bir sanatçı çıktı falan. Sen de güzel okudun ettin falan. Ben de tabii
verdiler
hala...
Gazı,
bu arada ben hala farkında değilim. Evet. Çünkü bizim için bir tek bir akşam ve bu proje bitti ve bir kenara koydum ama... Onun dışında ben ufak da olsa bir çalışma yapmıştık yani vokal koçluğumuzu yapan Nilüfer Çelik. Biz birlikte çalışmıştık. O da bana dedi ki hani çalışmaya devam etmek ister misin? Çünkü güçlü bir sesimiz yani sesimin olduğunu düşündüğü için ve ben onun da buna hani destek verebileceğini düşündüğüm için dedim ki neden olmasın yani çalışabiliriz. Biraz ben orada bir aslında başladım müziğe girmeye.
Evet.
Onun üzerine işte...
Olacak bu iş dedin.
Evet. Yani olacak gitti. Derken hani yine de bir hayal ve planla girmiyorsun ama...
Ama orada olmak hoşuna gitti şarkıyı söylemek ve...
Işte kesinlikle.
Pozitif
kesinlikle.
Eleştiriler
yani bunu yapabileceğini hissetmek. Başladık, çalıştık vesaire. Böyle ama sonra benim işte Londra'ya taşınmamla bazı şeyler yine hani Orada kaldı. Yani ben
Londra'ya neden taşındın?
Londra'ya çocuklarımın eğitimi için taşındım ve eşim de orada büyümek
burada
istedi.
Burada eğitilemiyorlar mıydı?
Ya eğitiliyorlar tabii ki Türkiye'de
şimdi
de.
Şimdi mesela izleyenler
yani
hemen
asla hani öyle bir şey hani değil. Londra'da şimdi şöyle bir şey. Aslında
İngilizce
ben,
eğitim alsınlar daha iyi olsunlar diye mi?
Evet biraz şöyle açayım. Aslında o biraz benim tercihimden kaynaklandı. Çünkü ben bir iş kurmuştum. Evet, o zamanlar bir çay uzmanlığı sertifikası almıştım. Çay master'ı İngiltere'de. Ve dolayısıyla hep İngiltere'ye gidip geliyordum. İşte bir çay markası kurmuştum. Dünyadan bir iki işte böyle seçenekler arıyordum kendime, çeşitler vesaire. Ben böyle geziyordum o süreçte.
Çayı sever misin bu arada?
Çok severim tabii.
Ben de bayılırım ama bu şeyi çok seviyorum. Böyle.
Ama şey
biraz
sağlıklı
kokulu,
çaylar.
Biraz kokulu, biraz da şey kalın yapraklı çaylardan seviyorum.
Evet böyle
seviyorum
siyah
ben.
Çayların içine böyle hani şeyler aromatik, aromalı bir şeyler karıştırınca güzel oluyor.
Evet. Ve o süreçte, sen sağlıklı çaylarla ilgili bir şey
ben
yapıyorum.
Ben sağlıklı.
Yeşil çay, meşil çaya benzer şey.
Bitki çaylar
anladım.
Tabii.
Evet.
Bitki çaylarından bir
o dönem
şey
geliyorsun İngiltere'ye.
Gidiyorum. Sonra tabii seviyorum da yani hani yaşamayı da istediğim bir yer oldu. O dönem eşim burada oynuyor, basket oynuyor falan. Ondan sonra ben dedim ki ne yapacağız hani ben de orada da yaşamak istiyorum. Çocuklar için de çok sağlıklı bir ortam olacak. İngilizce öğrenecekler işte hani vizyonları gelişecek. Zaten Türk vatandaşı çocuğum benim her zaman burada olabilir.
Evet.
Bir 3-5 sene oraya gidip orada büyümesinin, orada bir dil, birkaç dil hatta öğrenmesinin faydası olur, zararı olmaz. Biz böylelikle işte Kerem de hani çok da o süreçte Ankara Anlaşması'yla da giden Türkler oldu. Yani o dönem çok yoğun bir dönemdi. Ve akademi açtı. Çok da güzel bir ilgi topladı.
Basketbolu bırakmış mıydı giderken?
Bırakmamıştı. İşte o süreçte bırakır mı bırakmayayım mı diye düşünüyordu. Sonra
ve bıraktı.
Biz, evet bıraktı.
Adamın,
ve o da,
adamın hayatını etkilemişsin.
Ya aslında
yani.
Ama zaten o artık emekli
nasıl
olma yaşında.
Nasıl bir insansın sen Elif ya?
Ya çok şakasın.
Adamın basketbolculuğunu getirmiş.
Ya canım
getirmiş.
Ayrıca da eşi öyle.
Manşet çıktı basketbolculuğu. Eşim yüzünden bitti.
Allah yok öyle şey.
Evet. Şeyle, eşi istedi basketbolculuğu bıraktı.
Ama bu
basket'e
arada.
Basket'e veda etti. Hangi takımda oynuyordu en son?
En son İTÜ'deydi. Bu arada
milli takımda da oynuyordu.
Milli takımda hep oynadı zaten. Evet. Şöyle aslında Kerem'in geç başlamışlığı var ve geç de çok diğer sporculara göre de geç bitirdi.
Ha,
yaşlarında
zaten
bitirdi.
Düşünüyordu.
Yani hani
bu da vesile
pek oldu. Benim şeyimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani o gerçekten oynayabileceğinin maksimum seviyesine kadar oynadı.
Hayatım bu hani, basketbolu bir şey yapsam mı? Yani ara versem mi? Yo neden? İşte ya benim işte öyle bir planım vardı falan.
Yani.
Ha, sen istiyorsan
ben
tamam.
Ben ama şöyle çok da uyumluyum.
Adam bak sen istiyorsun diye şarkı söylemiş. Sen istiyorsun diye sahneye çıkmış.
Evet,
sen gerçekten. İstiyorsun diye basketbol
öyle,
bırakmış.
Tabii.
Sen ne misin be
Elif'ciğim
ya?
Ama. Ben de öyleyim yani ona.
Elif istiyor diye de bu programı yapıyoruz arkadaşlar yani.
Sen de istiyorsun değil mi?
Elif'in bir aurası var diye hayır diyemiyoruz yani.
Ay sana da denmiyor Kadir bence. Bak karşıtı bir şey. Bu evet. Kadınlar dünyayı değiştiriyor. Bu doğru. Bu doğru.
Ve sonra İngiltere'ye gittiniz.
Yani güzel de oldu bizim için.
Hangi
bence.
Sınıftan başladılar? Ortaokuldan mı liseden mi?
Şöyle benim büyük oğlum ortaokuldan başlamış oldu. Küçük oğlan ilkokulda başladı.
Aa çok iyi. Daha iyi.
O direkt orada başladı almış. Tabii.
Nasıl şimdi yabancı dilleri?
Yabancı dilleri çok iyi. Zaten şöyle büyük oğlum benim burada da İngiliz, Amerikan okuluna gidiyordu.
Ha,
yani
iyi,
onun İngilizcesi
güzel.
İyiydi.
Çok
ufak
iyi.
Oğlan hiç İngilizce bilmiyordu Kadir. Böyle çok tedirgin gittik falan. İlk böyle ne konuşacağım ben ne yapacağım. Bir de iletişimi de çok seven bir çocuk. Ama inan 15 günde falan başladı konuşmaya.
Oo.
Tabii yani.
Hani ders mi aldı?
Yok hiç ders almadı. Direkt okula gitti. Aa. Zaten orada şey çok saygılılar. Mesela hani farklı bir kültürden, farklı bir milletten gelmiş çocuklara ayrı şey yapıyorlar. Özel ilgileniyorlar. Hani dilin yetersizliğini bildikleri için. Ve orada o şey özgüveni yakaladı. Çok kısa sürede yakaladı.
Evet. Number One Star'da konuğumuz Elif Gönlüm. Bir aramız var sonra buradayız. Konuğumuz Elif Gönlüm. Programımız devam ediyor. Gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir program oluyor. Elif, kendini çok ifade ediyorsun bu arada. Daha önce söyleyen oldu mu ama?
Evet, o yani öyle zaten. Bu benim bir özelliğim oldu artık. Hani bunu duymaktan şeyim yani, alışığım.
Evde
çok
de,
da konuşmayı da seviyorum yani.
Çok iyi.
Evet, severim.
Evde de muhtemelen sen konuşuyorsun, eşin dinliyordur.
Tabii tabii.
Ve çocuklar dinliyordur.
Evet, aynen.
Şimdi oturup size bir şey anlatacağım.
Genelde öyle oluyordu.
Bazen mesela haber izlerken, birisi yanında daha önce izlemiştir o haberi sana anlatır ya. Öyle şeyler olmuyor değil mi?
Yok
oluyor
olmuyor. Ya yani şöyle eşim aslında daha çok haber dinler. Ben pek televizyon izleyen biri değilim. Haberleri de böyle çok kritik şeyleri falan sorarım, araştırırım. Evet konuşmaz yani eşim evde çok. Yani ben daha çok konuşurum.
Çok güzel.
Duygularımı ifade etmeyi biliyorum. Net bir insanım yani.
Ne güzel.
Onun için hani.
Burcu neydi?
Aslında kovanın sonu balığında başıyım.
Ha.
Hani böyle 19 Şubat doğumluyum. Dolayısıyla orada bir yani yıllar sonra balık olduğumu söyledi bir astrolog. Ben böyle direniyorum. Nasıl yani? Ben kova burcuyum diyorum. Ama balık gösteriyor. Güneş burcunuz balık. Şimdi tabii onun
kova
da
kova burcu da zor burçlardandır.
Bence kova olsaydım ben erken yaşta evlenemezmişim. Hmm. Kova çünkü kovanın özgürlüğünü taşıyorum. Evet.
Balığın da romantik.
Balığın dehşet tarafı. Derecede romantikliğini, yani yazmalarım hani bestelerim falan balıktan geliyor. Çok ağlarım mesela, hemen ağlarım her şeye. Aa. Tabii öyle böyle durduğuma bakmayın ya, ağlak
dışarıdan
değil.
Hiç öyle bir kıza benzemiyor
öyle
yani.
Gözüküyor
çok
ama,
havalı böyle.
Evet ama duygusalım hani, yani. Evet. Anında mesela beni bir duygu tetiklese, bir acı, bir şey vesaire. Hani bir insanın empati şeyim çok yüksek. Yani hemen hissedip ağlayabiliyorum yani.
Senden politikacı da olurmuş, siyasetçi de olurmuş. Yani şey, hiç düşündün mü?
Arketiplerim de öyle çıkıyor.
Öyle mi?
Şeylerde astrologların söylediği şey bu.
Düşündün mü? Böyle yo, yani bir belediye başkanlığı, bir milletvekillik.
Zor işler onlar Kadir. Ya onlar zor işler işte, günümüzde görüyorsun.
Şey zor. Şeyleri. Şey zor tabii, yani bu Türkiye'deki tabii siyasi partiler yasası değişsin diye hep onu söylüyoruz ya. Çünkü bu konuda gerçekten ehil insanların, liyakatlı insanların siyaset yapması gerektiğini hep söylüyoruz. Kesinlikle. Ama genelde bizim Türkiye'de maalesef siyasi parti liderlerinin ya da parti meclisindeki insanların iki dudağının arasında oluyor adayları belirlemek. Bazen de başka şeyler de dönüyor. Dolayısıyla sıradan insanlar normalde çıkıp da bir aday olamıyor. Yani onu artık herkes biliyor. Aynen. Ne belediye başkanı adayı olabiliyor, ne milletvekili adayı olabiliyor falan. Tabii aslında ki, mesela sen çok iyi bir siyasetçi de olurmuşsun yani.
O kalsın artık.
İster miydin gerçekten öyle bir
yani,
şey
olmak? Yani olsaydı olurdu zaten. Hayat seni nereye götürürse oradasın. Şimdi öyle bir misyonum olmadığı için. Ama tabii ki de ben de aynı şeyi düşünüyorum seninle. Eğer hani dürüst bir insansan, eğitimliysen ve ifaden güçlüyse, insanlara güven veren bir duruşun varsa, artı bir de sadece kendini düşünmeyip toplumsal bir bakış açısıyla çalışmayı seven bir insansan, tabii ki de politikacı olabilirsin. Yani bu bir sürü insan için geçerli. Evet. Ve buna da ihtiyaç var. Liyakatli, dürüst.
Tabii. Kadın siyasetçilere de
kadın
ihtiyaç var.
O esasen aslında tam değinilmesi gereken bir bence de.
Çalışkan ve ufku olan.
Tabii.
Gerçekten hani dedin ya, kadınlar dünyayı değiştirir diye.
Evet, yaratırız sonra. Yani her aynen. Şeyi yeni baştan, ortamı, düzeni, kötü olan bir şeyi ayağa kaldırabilir. Kadının böyle bir gücü var. Aynen. O yüzden tabii politikada kadınları daha çok görmek bence anlamlı olabilir. Daha hani 3 tane şarkım şu anda başlangıç için piyasada güzel bir
Saftirin Kırmızı mı Kara mı?
Saftirin Remix ve Kırmızı mı Kara. Şu an evet. Son Kırmızı mı Kara mıdayız. Evet. Yaz içinde aslında hani onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Bir cover'ımız var. Hmm. Ve bu da
o cover'ı ben de yaptım. Ben de DJ'yim ya.
Evet. Ne yaptın?
DJ ben bir sanatçıyla aynı şarkıyı ben de yaptım.
Gerçekten mi?
Benimki biraz daha up tempo, 128 BPM falan yani. Tesadüf.
Güzel.
Kapışacağız.
Haydi bakalım. Bilmiyordum bundan, haberim yoktu bak. Niye öyle?
Söyleseydim beraber yapardık. Vay. DJ Kadir Çetin Fit olur. Elif Gönlüm.
Dur bakalım, ben bir çıkarayım, ondan sonra tekrar bir ikinci versiyon öyle bir şey yapabilir misin?
Hayır, belki de ben projeyi durdurup seninle beraber yazabilirim ismimi. Senin projene dahil olurum.
Düşünelim bunu.
Sonra kulüplere, festivallere beraber gideriz. Ben çalarım, sen söylersin.
Şahane fikir. Evet. Çok güzel. Dediğim gibi bir cover.
Evet.
Ondan sonra yani tabii ki hani kendi bestelerime devam edeceğim ama arada da hani eski ve köklü bir şarkıyı, insanların bildiği bir şarkıyı okumakta
çok iyi seçim bu arada olacak. O şarkı.
Evet, çok iyi değil mi? Bence.
Ne zaman çıkacak o şarkı? Belli mi tarih?
Haziran sonu.
Evet. O yüzden söylemeyelim şimdi.
Söylemeyelim, biraz daha tabii. Zaman olacak. Evet. Yani yakın bir zaman olsa belki onun için bir
yayın. Çapkın bir şarkı yani.
Evet.
Evet. Böyle coşkulu bir şarkı.
Coşkulu, tempolu.
Bitti mi şarkı?
Bitti.
Ben dinleyebilirim değil mi?
Yani en canlıları çalınıyor şu anda. Ha. Onlar bitip mix mastering'i de bittikten sonra artık dinleyebilirsin tabii.
Çok iyi. Bundan sonra da yine kendi şarkılarına devam edeceksin.
Tabii kendi şarkılarıma devam edeceğim. Onlar da hazırlanıyor bir taraftan.
Bayağı bir beste oluştu o zaman sende.
Çok tabii.
Peki
Ben mesela belli olmuyor. Mesela geçen hafta geldiğim yerden Londra'ya gittim seyahate. Oradan gelirken mesela orada iki tane beste çıktı. Böyle bir şey oluyor yani. Hani belli olmuyor ne zaman. Bazen mesela bir ay eskilerle uğraşıyorsun hani, yarım kalmışlarla. Bazen birden böyle bir günde 3 tane falan da çıkabiliyor. Böyle değişik bir şey yani.
İlham
hani,
geliyor.
O nasıl derler? Yani senin o anda hani dolmanla ve ilhamının taşmasıyla alakalı bir an.
Şu yüzük de gözüme giriyor.
Bu yüzük de kafa kıracak gibi bir yüzük.
Şöyle bir gösterir misin şöyle ekrana? Evet. Arkadaşlar öyle, takılara bakabilir miyim yani?
Bu seviyorum takı, çok seviyorum.
Ağır bir tabii şeye benziyor.
Ağır, evet.
Takılar makılar çok güzel. Sen konuşuyorsun böyle yapıyorsun ya, gözüm böyle oluyor, böyle gidiyor.
Kolumun bir yere değmemesi lazım yani, çok ağır.
Evet. Çok güzel yani, bence çok güzel bir sohbet ettik.
Evet.
Çok güzel bir sohbet yaptık. Programımızın sonuna geldik. Tabii yani bu süreci de takip ediyor olacağız. Sosyal medyayla aran nasıl? Orayı böyle aktif kullanıyor musun? Oradan
kullanıyorum. Evet.
Gelen mesajlara falan cevap veriyor musun?
Vermeye çalışıyorum yani, yetişmeye çalışıyorum.
Oradaki tepkiler, mepkiler nasıl? Aynı zamanda tabii YouTube'da da yorumları gördüm. Onlar da çok
evet,
güzel.
Evet, YouTube'daki yorumlar hakikaten çok güzel. Yani özellikle de hani şarkının anlamını, değerini bildiren yorumlar gördüm. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Ve Instagram'da da aynı şekilde. Yani benim hani takipçilerim zaten müziğe girdiğimi ve müziğe başladığımı bilip evet, bunu bekleyenler. Evet. Ama eminim tabii ki de bilmeyenler de var ve onların da hani ruhuna dokunacağız, kulaklarına dokunacağız bir günde. İşte böyle zaman zaman Instagram'dan tabii ki paylaşmaya çalışıyorum. Bilgi veriyorum. Şarkılarımla ilgili yayınlar yapıyorum. Bu çok önemli çünkü son dönemde. Evet. Artık her şey dijitalde ve dijitalde var olmak ve insanlara bu yayınları yapmak onlar için de iyi bir şey. Çünkü bizi buluşturan nokta. Değerlendirmeye çalışıyorum yani sosyal medyayı güzel bir şekilde. Hani dengeli tabii ki de.
Çok iyi. Çocukların isimleri neydi?
Keremcan ve Kerem Alp.
Keremcan ve Kerem Alp.
Keremler yani.
Neden Kerem ya?
Bizim evler Kerem evimiz.
Allah Allah. Kız olsaydı Elifcan, Elif Alp mi olacaktı yani?
Ya şöyle. Elif. Kerem öyle diyordu evet. Elif Naz falan olur herhalde kızımızda. Ya şöyle, ben eşimin ismini koymak istedim. O da benim ismimi koymak istedi. Birbirimizi çok sevdiğimiz için böyle birbirimizin ismini çocuklara koymak.
Aşka bak aşka. Peki çocuklar beğendi mi şarkıyı? Kırmızı mı karayı mı beğendiler mi?
Ya çocuklar benim yaptığım hani her şeye tabii saygı duyup beğeniyorlar ama onların jenerasyonuna çok herhalde hitap etmiyor bizim şarkılar canım. Şimdi çok da böyle beğeniyorlar diye söyleyemeyeceğim ama çok destekliyorlar. Çok heyecanlılar. Gerçekten görüyorum gözlerinde onu. İşte anne hani yeni bir şey yaptın. İşte hani bunlar güzel şeyler. Yoksa onların dinlediği müzikleri ben dinlemem yani. Çok şeyler çok şu güzel. Nesil değişik.
Evet. Elif'ciğim çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Çok güzeldi. Beklediğimden daha rahat, daha böyle güzel geçti. Akıcıydı.
Evet. Yani dükkan senin her zaman bekleriz. Geliriz, seni.
Tabii ki. Tabii burada olduğum sürece.
Evet.
Londra'dan
yani bir de öyle bir şey var.
Evet
yani.
Gelmeme, denk gelmeme falan evet. Bakacağız.
Londra'da olduğun zamanlarda işte artık sosyal medya canlı yayınlarında
canlı
buluşuruz.
Canlı yayın yaparız tabii
sohbet
ki.
Sohbet ederiz arada bir yani.
Evet tabii ki.
Evet, çünkü uzakları yakınlaştırdı artık dijital platformlar.
Her zaman onu kullanacağız yani. Evet, evet. Uzakta da olsak.
Evet, çok teşekkür ediyorum geldiğin
teşekkür
için.
Teşekkür ederim.
Evet. Kırmızı mı kara mı? Son single çalışmasıyla adından söz ettirdi Elif Gönlüm. Biz de konuk aldık. Biraz daha yakından tanıttık size. Bir sonraki programda da yani o hani çıkaracağı cover bir şarkı vardı. Orada da biraz daha müzik konuşuruz. Biraz daha farklı yönlerini konuşuruz. Dolayısıyla ben de gerçekten hem senin sesini çok beğendim. Elif'in sesini çok beğendim. Duruşuyla zaten hani aynı zamanda yaptığı besteyle falan da ben artık müzik dünyasında varım dedirtirdi. Dolayısıyla
güzel
da.
Güzel bunu duymak.
Ya gerçekten öyle. Yani bazen de mesela ses güzel olmuyor. Beste güzel oluyor. Bazen beste güzel oluyor. Ses güzel olmuyor.
Her şeyin bir arada olması evet. Kadar değerli.
Aynen. Evet. Her şeyin bir arada olması güzel. Onlara da hepsi sende toplanmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu inmeyi yukarıya
İnşallah.
Doğru çıkartmaya devam
İnşallah.
Edersin.
İnşallah. Tabii ki.
Evet. Yorumlar artık sizin. Dolayısıyla da çok teşekkür ediyoruz size de izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın.